Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler, TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta da sizlerle beraber isterseniz el ele verelim ve bizi bu program nereye götürecek oraya gidelim ve enteresan, nostaljik şeyleri hep beraber yaşayalım. Ancak programa başlamadan evvel programa emeği geçenler adına ve bu radyo çalışanları adına hepinize sevgiler ve saygılar sunmak istiyorum. Sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlerle beraber havası, suyu, dağları, kışın beyaz, yazın yemyeşil görüntüsüyle bir yeryüzü cenneti misali bir şehrimize gidelim. Deniz seviyesinden 1550 metre rakımda bir vadi içinde kurulmuş 5000 yıllık tarihiyle, kültürüyle, dağlarıyla, gölleriyle, tarihi eserleriyle emsalsiz bir şehrimize gidelim. Evet, belki çoğunuza tedavi etmiştir. Bu hafta Bitlis'i gezeceğiz inşallah. Sevgili dinleyiciler, Bitlis, Doğu Anadolu'da, Van Gölü'nün batısında, küçük bir şehir. Dediğim gibi, bir vadinin içinde kurulmuş, sağlı sollu uzanan, dağlık bir yer. Ortadan dere geçiyor. Bitlis ne zaman başladı, ne zaman bitti anlayamıyorsunuz. Çünkü evler dağ tepesinde. Derenin üzerinde köprüleri, taş evleri, tarihi sokakları ve pek çok tarihi eseriyle dikkati çeken bir şehir. Beni şahsen en çok etkileyen şehirlerden birisi oldu. Bitlis deyince bile herkesin aklına hemen Bitlis'te 5 minare geliyor. Yani tarihi eserleri bir kere adıyla beraber anılıyor. O kadar dağlık, o kadar yüksek ki buraya gelen turistler eğer gece gelmişlerse bu kadar yüksek apartmanlar burada nasıl yapılmış diye düşünürler. Sabah uyandıkları zaman o apartman zannettiklerini yüksek tepelerdeki evler olduğunu anlarlarmış. Çok yüksek bir yer hakikaten. Ama bu kendisine apayrı bir hava veriyor. Adettir. Bir yerden bahsedince önce ismi nereden geliyor onu anlatırlar. Efendim Bitlis bir yol üzerinde pek çok Devlet, pek çok millet buraya hakim olmuş. Epey gelen geçen olmuş buradan. Hakimiyet el değiştirmiş. Çağlar boyunca efendim eski Anadolu halkları burayı almışlar. Bunlardan Makedonyalılar, yani Büyük İskender, Bitlis tarihi bakımından önemli. Çünkü buradan geçerken Makedonya Kralı İskender, buranın çok stratejik bir yer olduğunu görüyor. Güneydoğu Torosların geçit verdiği bir yer burası. Ve komutanlarından birisine, Bedlis'e, burada bir kale yapmasını emrediyor. Öyle bir kale yap ki diyor, ben bile alamayayım. Hatta rivayete göre Büyük İskender Babil seferinden dönerken bu hastalanıyor ve Rabat'la Kösür sularının birleştiği yerde, yani bugünkü Bitlis'in olduğu yerde 7 gün su içinde kalarak iyileşiyor. Onun üzerine Bedlis'e burada bir kale yapmasını, burayı imar etmesini emrediyor. Bedlis, Büyük İskender'in kölesi, onu yetiştirmiş, kumandan yapmış. Neyse, daha sonra İran seferine, Hindistan seferine gidiyor. Dönüşte kale yapılmış. Fakat Bedlis İskender'e mukavemet ediyor, kaleyi teslim etmiyor. İskender 7 gün uğraşıyor, kaleyi almaya çalışıyor fakat alamıyor. Kölem idi, bana asi oldu diyor. Muş'a geliyor, Muş'ta konaklıyor. Muş'tayken Bedlis kalenin anahtarını getirip Büyük İskender'e teslim ediyor. Büyük İskender diyor ki, niçin bana asi oldun, kaleyi teslim etmedin, beni bu kadar uğraştırdın? Bedlis diyor ki, efendim, siz benim veli nimetimsiniz. Benden bir kale yapmamı istediniz. Öyle bir kale olsun ki dediniz, ben bile fethedemeyeyim. Ben de zat-ı hallerinizin bu emrine uydum. Evet, bu kale, Bitlis Kalesi, bütün ihtişamıyla bugün bile ayaktadır. Şehrin merkezinde sert bir kaya bloğunun üzerindedir. Ancak hiçbir araştırma falan yapılmadığı için içinde ne var, ne yok, hiç bilinmiyor. Yalnız işte milattan önce 312 senesinde yapıldığına göre 2300 senelik bir kale bütün ihtişamıyla ayakta ve bu kaleyi yapan Makedonyalı kumandan da bu şehre ismini veriyor. Sevgili dinleyiciler, Bitlis çok eski tarihlerde Müslüman Arapların hakimiyetine giren bir şehir. Bu havali daha Hazreti Ömer zamanında fetholunmuş. 641 senesinde, yani Hazreti Peygamber'in vefatından 9 sene kadar sonra Bitlis, Hazreti Ömer zamanında İyad bin Ganem kumandasındaki Müslüman Arap ordusu tarafından fethedilmiş. Ve bu fethi sırasında Bitlis'te pek çok sahabi şehit düşmüş. Bunlardan 6 tanesinin kabri şehir merkezinde muhtelif yerlerdedir. İşlerinden bir tanesi Eshab-ı Kiram'ın ileri gelenlerindendir. Bizim Eyüp Sultan olarak andığımız Halid bin Zeyd Hazretleri'nin kardeşi Muhammed bin Zeyd el-Ensari, Bitlis'in içinde kendi adını taşıyan bir caminin içinde çok ruhani bir yerde yatmaktadır. Ve bu sahabiler Bitlis'e ayrı bir kıymet, ayrı bir zinet vermektedir. Daha sonra tekrar Bizansların eline geçmiş, tekrar Müslümanların eline geçmiş ve ondan sonra Selçuklu Devleti buraya hakim olmuş. Sultan Melikşah zamanında Selçuklar buraya hakim olmuş. Ahlat Şahlar, Eyyubiler, Harzemşahlar, İlhanlılar, Celailler derken daha sonra burası artık Akkoyunların, Timuroğulların, Safevilerin eline geçmiş. Yavuz Sultan Selim Han, Şah İsmail'i Çaldıran'da yenince Bitlis Osmanlı toprağına bağlanmış. Ve Van Beylerbeyliğine bağlanmış. Daha sonra bir ara Erzurum Beylerbeyliğine bağlanmış. Tanzimat'tan sonra Bitlis vilayet olmuş. Sonra sancak olmuş, Muş'a bağlanmış. Ve böylece günümüze kadar gelmiş. Efendim, bir ara Cumhuriyet'ten sonra bir 7-8 sene kadar nüfus azlığı sebebiyle efendim Muş vilayetine bağlandıysa da 1936 yılında tekrar Bitlis vilayeti kurulmuş. Efendim, vaktiyle çok miktarda Ermeni'nin yaşadığı bu şehirde Ermeni sürgününden sonra büyük bir nüfus kıtlığı baş göstermiş. Efendim arazi kıt ve dağlık olduğu için Müslüman halktan da civar vilayetlere, İstanbul'a ve diğer vilayetlere göçen çok olduğu için Bitlis'te bariz bir nüfus azlığı yaşanmış. Günümüzde de Bitlis nüfus bakımından çok fazla yoğunluğu olan bir yer değildir. 300 bin civarında bir umumi nüfusu var. Bunun 40 bin kadarı şehir merkezinde yaşamaktadır. Bu da arazi şartlarının ve iklim şartlarının zahmeti ile izah edilebilir. Bu sebeple Bitlis'ten gurbete çok erken çıkılmış ve çok okuyanı, çok yüksek tahsil yapanı vardır Bitlis vilayetinin. Efendim Bitlis tarihi bir yer dedik. Tarihi yer demek, tarihi eseri çok olan yer demek. Şimdi kazalarından sonra bahsedeceğiz. Kazalarını bir tarafa bırakalım. Ama Bitlis'in içinde neler var? Bitlis Kalesi'nden bahsettik. Ta Büyük İskender zamanında 2300 sene önce yapılmış. Ancak günümüzde bazı yerleri yıkılmış ve bazı yerlerine de efendim ilaveler yapılmış. Yine efendim Bitlis'te Ulu Cami, Artuklulardan kalma ve taş işçiliği çok değerli olan bir cami. Aynı zamanda Türkiye'deki en eski camilerin ikincisi. Diyarbakır Ulu Camii'nden sonra en eski camilerden birisi. Yine Şerefiye Külliyesi var. Camisi var, Şerefiye Camii var, medresesi var, imareti var, türbesi var. Efendim, Kureyşi Camii var şehir merkezinde. İhlasiye Medresesi var. Bu İhlasiye Medresesi'nden bahsetmek lazım. Çünkü İhlasiye Medresesi Selçuklar zamanında yapılmış. Türkiye'nin en eski medreselerinden birisi. Yüksek tahsil veren medreselerden birisidir. 1216 senesinde yapıldığına göre 800 yıllık bir medresedir. O zaman dünyanın en önde gelen ilim merkezlerinden birisiydi burası. Daha sonra Bitlis Hanlarından 5. Şeref Han burayı tamir etmiş. 1589 senesinde. Fakat dış görünüşü itibariyle klasik Selçuklu estetiğini bütün hususiyetlerini taşıyor. Yani tipik bir Selçuklu eseri. Ve taç kapı süslemeleriyle de emsalsiz. Zaten Selçuklu eseri olduğu oradan belli. Muazzam bir taç kapısı var. Şimdi İhlasiye Medresesi efendim büyük bir bina. Ders odaları, öğretim öğrenim müderrislerin odaları, talebe odaları, mescidiyle büyük bir yer. Efendim bunun imareti var, hamamı var, camisi var, kütüphanesi var ve avlusunda bu medresede hizmet etmiş olan müderrislerin mezarları var. Bu medreseyi tamir ettirmiş olan 5. Şeref Han'ın da türbesi var. Şimdi İhlasiye Medresesi bir kere çok ihtişamlı bir bina. Bugün Kültür Müdürlüğü olarak kullanılıyor. Böylece harap olmaktan bir nebze olsun kurtulmuş. Bir kere binanın hususiyeti son derece aydınlık, ferah bir bina. Odaları çok güzel. Zaten Bitlis'in kendine has bir taş mimarisi var. Sarımtırak taşlarıyla yapılmış. Bu havalide zaten taş işçiliği ileri. Ahlat'ın kestane rengi taşları. Bitlis'in sarımtırak taşları. Mardin'in beyazımtırak taşları. Diyarbakır'ın koyu gri taşları buranın karakteristik hususiyetini teşkil ediyor. Bitlis'in taşları da sarımtırak. Bu binada bu şekilde yapılmış. Binanın iki tane mühim hususiyeti var. Bunlardan bir tanesi temelde köşelere konulmuş olan bir takım yuvarlak ve köşeli taşlarla bina depreme karşı müstahkem, dayanıklı hale getirilmiş. Bir nevi radyal temel kurulmuş. Bundan 800 sene önce. İkinci bir hususiyeti ise paratoner teşkilatının bulunması. Yani yıldırım isabet ettiği zaman binanın hasar görmemesi için bir paratoner teşkilatı yapılmış. İhlasiye Medresesi bu bakımdan çok etkileyici. Hocalara verilen odalar her birisi ihtişamlı. Bugün benim diyen üniversitede öğretim üyelerine öyle oda verilmemektedir. İhlasiye Medresesi'nin hem din ilimlerini hem de pozitif ilimler denilen matematik, astronomi, tıp ilimlerini o zamanki şartlarda ileri bir seviyede okuttuğunu kayıtlardan ve binanın yapımından zaten anlıyoruz. Binanın avlusunda bu medresede uzun yıllar müderrislik yapmış Şemsi Bitlisi'nin, Bitlisli Şemseddin Efendi'nin türbesi var. Şimdi bu türbenin de bir hususiyeti var. Türbe Selçuklu türbeleri gibi efendim üstte türbe, alt kata iniliyor, altta bir oda var, mezar orada. Mezar değil, mezarlar. Yani hem Şemsi Bitlisi'nin hem ailesinin mezarları var. Mezarlar odanın duvarı dibinde sıralanıyor. Karşı kıbleye bakan duvarı dibinde. Ve her bir mezarın başında taşa işlenmiş bir mum, bir lamba silüeti var. İkindiden sonra güneşin batmasına yakın güneş ışığı öyle bir tertibat alınmış ki bu türbeye öyle bir şekilde düşüyor ki tek tek bu mezarların başındaki taşlara hak edilmiş olan mum resimlerin üzerine güneş ışığı düşüyor. Ve sanki bu mumlar yanıyormuş gibi bir his uyandırıyor insanda. Her gün ikindi namazından sonra güneşin batımına yakın. İhlasiye Medresesi avlusundaki Şemsi Bitlisi Türbesi'nin de böyle dikkati çeken bir hususiyeti var. Efendim, Bitlis'te beş minare, herkesin bildiği bir söz. Hakikaten beş minare var mı diye baktım. Evet, Bitlis merkezinde beş tane minare var. Eski camiler, bunlardan bir tanesi Udu Camii'ye ait. Efendim, diğer işte Gök Meydanı Camii'ne ait. Efendim, Şerefiye Camii'ne ait. Kureşi Camii'ne ait. Efendim, beş tane, her biri bir caminin merkezde ama. Bir camiye ait beş tane minare var. Bunlardan dördünün camisi duruyor. Bir tanesinin camisi yıkılmış. Şimdi bu beş minare nereden geliyor? Rivayet şu ki Ruslar Bitlis'i işgal ettiği zaman şehir bir harabe manzarası alıyor. Düşman çekildikten sonra tabi Bitlis'teki yerli halk muhacir oldular. Bir baba oğul Bitlis'ten çekilmiş fakat yakın bir yere Bitlis'e hakim Dideban Dağı var. Dideban Dağı eteğinde sinmişler. Baba şehirde canlı kalıp kalmadığını öğrenmek için oğlunu önceden şehre gönderiyor. Bir müddet sonra oğul geri dönüyor ve uzaktan babasına şöyle sesleniyor. Baba diyor, şehirde hayat namına hiçbir alamet, emare yok. Sadece beş tane minare ayakta kalmış. Bunu duyan baba yere yıkılmış, diz çökmüş, bir de üzerine bir ağıt yakarak oğlunu yanına çağırmış. Bitlis'te beş minare, beri gel oğlan beri gel, yüreğim dolu yare, beri gel oğlan beri gel. Bu türkü o zamandan bu zamana içli türkü söylenir ve dinlenir.
Dibimde yok bir para, bereket olan tüfengim dolu saçma, beri gel canan, beri gel. Sevdiğim bende kaçma, beri gel canan, beri gel. Güzelim benden kaçma, beri gel canan, beri gel.
Sevgili dinleyiciler, Bitlis, buram buram tarih kokan bir şehir. 5 minaresi, her biri birbirinden güzel. Ulu Cami minaresi hele, Artuklulardan kalma, Türkiye'nin en eski camilerinden birisi olan Ulu Cami'nin minaresi. Ne çare ki, 1960'lı yıllarda bir yıldırım isabet etmiş bu minareye. Minarenin külahı yıkılmış ve tamir edilirken de pek aslına uygun tamir edilmemiş. Ama yine de buna da şükür ki, minare ayakta. Ve Bitlis'te 5 minare efsanesi hala cari. Efendim, Bitlis'in İhlasiye Medresesi yanında Sultan Hamid'den kalma askeri rüştiye binası var ki bugün askeri olarak kullanılmakta. Bu da çok güzel bir bina, Hamidiye devri binalarından. Şimdi Bitlis'in bir hususiyeti var, evleri. Yani çok yerin evlerinin adı çıkmış ama Bitlis evleri de onlardan geriye kalır gibi değil. Umumiyetle yüksek bir duvarın sokaktan ayırdığı evler bunlar. Dışa kapalı fakat o ölçüde içe doğru hür ve kendine mahsus bir mimari telakkisi var bu evlerde. Düzgün kesme taştan yapılmış yumuşak taşlar bunlar. Üzeri düz toprak damlı. Çatı yok. Buralarda o dikkatimizi çekiyor. Dıştan donuk bir mimari hususiyeti var ama kapıları hep taç kapılı. Selçuklu usulü. Çok ihtişamlı. Sanki bu kapıdan girdiğiniz zaman içeride neler var? Esas esrar, esas güzellik evin içinde olduğunu gösteriyor. Buradan eve girildiği zaman bir avlu var, taş döşemeli bir avlu. Ve bu avluda efendim çeşitli meyve ağaçlarının süslediği bir bahçeye geçiliyor. Ve evin içi bu bahçelere bakıyor. Yani dışarıdan belki eve çok kıymet verilmiyor ama içi son derece güzel. Çok dağlık olduğu için evler kademe kademe yükseliyor ve bütün evlerin manzarası var. Hiçbir ev birbirinin manzarasını kapatmıyor. Yine Mardin'de de gördüğümüz üstü kapalı sokaklar, yani evle kapanmış böyle tünel şeklinde sokaklar, apparalar Bitlis'te de çok yaygın bir şekilde var. Çünkü arazinin engebeli olması ister istemez bu şekilde bir ev yapılmasını mecbur kılıyor. Şimdi efendim, Bitlis'in içinde tarihi eserler çok, kazalarında da çok. Şimdi kazalarından da bahsedeceğiz ama vaktiyle Evliya Çelebi'nin yalancısıyız. 40 bin kişinin yaşadığı, efendim, insanları sakalları kınalı, gözleri sürmeli, temiz hüner sahibi, hoş sohbet kişiler. Erkekleri çok uzun ömürlü olurlar. Yine böyleyken ata biner, kılıç kuşanır, ava ve ticaret işlerine giderler. Yüzleri kırmızı kırmızı kan damlayan şehirlerdir diyor. Yine Celalzade Mustafa Efendi Selimname adlı bir eserinde Bitlis'ten bahsederken, bilhassa Güneydoğu memleketlerinin en güzeli, en şereflisidir. Orta ve yukarı su ve havada örneksizdir, denksizdir, halkı dindardır, ehli sünnet vel cemaattir, Müslümanların en şereflerindendir diyor. Yine Bitlis'in kendine has bir şivesi var sevgili dinleyiciler. Azeri şivesinin tipik bir versiyonu ve bu diğer etraftaki vilayetleri de, mesela Muş, Siirt, Bingöl havalisini de etkilemiş. Hatta Diyarbakır'ı da etkilemiş. Çünkü bunlar vaktiyle Diyarbakır'a, Bitlis'e bağlı birer sancak veya kaza idiler. Bu bakımdan Bitlis kendine has bir şeysi vardır, şivesi vardır. Mesela sağ selamet diyecek yerde sağ salamat derler. Efendim, sağ serbest diyecek mesela adam şoföre, sağ selbest. Böyle kendilerine süratli konuşan ve Azeri hususiyetleri gösteren bir dilleri var. Şimdi Bitlis'te bir Nemrut Dağı var. Volkanik bir dağ. Gayet haşmetli bir dağ. Şimdi buna neden Nemrut Dağı denmiş? Bu bir krater gölü var üstünde. Efendim, neden Nemrut Dağı denmiş? Kral Nemrut'tan geldiği söyleniyor. İşte Nemrut yaz aylarında bu dağa gelirmiş, yazı burada geçirirmiş, bu göle girermiş. Ondan dolayı buraya Nemrut deniyor. Şimdi Nemrut, Keldani hükümdarı. Buraya gelip gelmediği bilinmiyor. Bununla ilgili tarihlerde kayıt yok. Ve ayrıca Nemrut'tan kalma burada hiçbir eser yok. Hadisenin aslını şöyle izah ediyorlar. Şimdi Nemrut Dağı en son bir volkanik dağ. Volkan 1441 senesinde faaliyete geçmiş ve lav püskürtmüş, indifa etmiş. Dağın eteklerindeki yerleşim merkezlerine de lav atmaya başlayınca halk Nemrut ateşi, Nemrut ateşi diyerek kaçışmaya başlamışlar. Şimdi malum, Nemrut Urfa'da kendi putlarına, dinine karşı çıkan Hazreti İbrahim'i mancınıkla yaktığı büyük bir ateşin içine atmıştı. Hazreti İbrahim hadisesi her yerde bilindiği için halk daha böyle ateş püskürünce lavın her yere akmasına bu benzetmeyi yapmış ve ondan sonra bu dağa Nemrut Dağı demişler. Nemrut Dağı bir kere üzerinde yaklaşık 2700 rakımlı bir yerdir. Türkiye'nin en yüksek ormanları burada yer alıyor ve çok emsalsiz bir tabii güzelliği var Nemrut Dağı'nın. Dağ sporları, kış sporları yapılıyor. Efsaneleri de çok. Mesela bu Nemrut üzerindeki göllerin, birkaç tane göl var burada, belli zamanlarda garip sesler çıkardığına inanıyorlar. Mesela bu Nemrut Gölü, Nemrut'taki en büyük göl, başka göller de var buralarda, Nemrut eteklerinde ve dağında. Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar'ı buraya attığını, o kılıçtan dolayı bu gölün bulanık havalarda ses çıkardığına ve bununla sahip olan Hazreti Ali'yi çağırdığına inanıyorlar. Yine Hazreti Ali'nin atı olan Düldül'ün buralara kadar geldiğine, atın ayak bastığı kayaların toprak gibi ezildiğine, atı koşarken yolların damarlarının çekildiğine, bu sebeple bir günlük yolun bir saatte alındığına inanırlar. Hazreti Ali vefat ettikten sonra kılıcını melekler tarafından, Kazan Gölü var burada, Kazan Gölü'ne, Haçlı Gölü de diyorlar, oraya atıldığı, atının da göğe çekildiğine inanıyorlar. Malum Hazreti Ali ile alakalı efsaneler Türkiye'nin hemen her tarafında anlatılmaktadır. Fakat burada Bitlis'teki tek dağ bu değil. Başka dağlar da var. Adicevaz tarafında mesela bir Kaf Dağı var veya Kef Dağı var. Üzerinde bir kale var, Urartulardan kalma. Yine bir Süphan Dağı var. Bitlis sınırları içinde bu da. Türkiye'nin en büyük ikinci dağıdır Ağrı Dağı'ndan sonra. Bir de Dideban Dağı var. Dideban Dağı'nı belki çok kimse duymamıştır. Şehrin tam göbeğindedir bu. Şimdi Bitlis malum vaktiyle İpek yolunun üzerindeydi. Ve Dideban gözetlemek, Dideban gözetleyici manasına geliyor. Osmanlılar zamanında da buradan geliş geçiş var. Gerek düşmanların taarruzlarını, gerekse deve kervanlarını gözetlemek için bu dağın zirvesine bir gözetleme kulesi yapılmış. Ondan dolayı bu dağa Dideban ismi verilmiş. Bu dağın bir mukaddes dağ olduğuna inanırlar ve tarih boyu şehir halkını düşmanlardan koruduğuna inanırlar. Şimdi 916 senesinde Rus-Ermeni işgali sırasında bir gece baskınında bu gözetleme kulesinde vazife yapan 12 askerimiz şehit ediliyor. Ve yıllar sonra bu şehitlerin cesetleri bu kulenin duvarının dibinden çıkıyor. Bundan dolayı da halk bu dağa ayrı bir hürmet atfeder. Yine biraz evvel bahsettik ya, Şems-i Bitlisi var. Şemseddin-i Bitlisi müderris, Bitlis'in yetiştirdiği en mühim şahsiyetlerden birisidir. O da Mayıs aylarında, bu Mayıs ayının belli günlerinde bu dağa çıkar, müritleriyle, talebeleriyle bu dağda piknik yaparmış. Şimdi hala Bitlisler Mayıs ayında havanın güzel olduğu günlerde bu dağa çıkar piknik yaparlar. 15-20 yaş arasındaki gençler gözetleme kulesine çıkıp gömleklerini çıkarırlar, rüzgarın esintisine bırakırlar. Rüzgar gömleği hangi mahalleye doğru sürüklerse ileride o mahalleden bir kızla evleneceklerine inanırlar. Efendim, Bitlis'te şimdi eski mahalle kıyafetleri giyenler yok denecek kadar az. Şehir merkezinde hiç kalmamış. Köylerde tek tük kıyafetler var. Kadın kıyafetleri oldukça ihtişamlı ve bu kıyafeti zenginliğine göre o kadının zengin mi, fakir mi, evli mi, bekar mı, nişanlı mı olduğunu anlamak mümkün. Vaktiyle burna hızma adeti de vardı bu kadınlarda. Şimdi yok denecek kadar azalmış. Erkek kıyafetleri ise yine bu havalinin yaygın kıyafeti olan şal şepiktir. Tiftik yününden yapılmış hususi pantolon, her tarafı bol paçalı, ayak üzerine kadar uzanıyor, uçkurla bağlanıyor. Şepik de yine bunun üstüne giyilen, ceket gibi kullanılan düğmesiz bir kıyafet. Önü ve kol altları açık, yazın giydiği zaman hava alıyor. Kol ağızları geriye doğru kıvrık, renkli kumaştan yapılıyor. Bunlar vaktiyle el tezgahlarında dokunurmuş. Daha soğuk havalarda da aba denilen keçi derisinden yapılma kolsuz tüylü bir giysi giyerlerdi. Ama şimdi bu kıyafetler folklor ekiplerinde kaldı. Bir de tek tük köylerde hala bu ananavi kıyafetinden vazgeçmeyen insanlar var. Oralarda kaldı. Sevgili dinleyiciler, Bitlis bir kültür merkezi. Hani Anadolu'da belli şehirler vardır ya, efendim diliyle, kıyafetiyle, yemekleriyle, hikayeleriyle, tabirleriyle bir kültür merkezidir. İşte Bitlis de böyle bir kültür merkezidir. Emsalsiz bir mutfağı vardır. Diğer yerlere benzemeyen yaprak sarması, efendim çorti taplemesi, şakalok denilen bir yemek, yumurtalı, ciğer taplemesi, bu tapleme efendim köfteden veya ciğerden yaparlar. Dışına bu kadın budu köfte gibi bir yumurtalı efendim bir harç yapıp ona batırırlar. Bu o şekilde kızartırlar. Tapleme köftesi Bitlis'e mahsus çok lezzetli bir köftedir. Sert bulgurlu köftedir. Bitlis yemekleri tadına doyum olmayan yemeklerdir. Ancak ağırdır, masraflıdır ve zahmetlidir. Etli keşkeği mesela emsalsizdir. Efendim, katıklı dolması emsalsizdir buraların. Balığı çok güzel olur. Bitlis'in kendine mahsus güzel balı vardır. Yine Adil Cavaz'ın cevizi meşhurdur. Yine Van Gölü'nde tutulan, Van Gölü kıyısında dedik ya, balıklar kurutulur, tuzlanır ve kış boyu yenir. O inci kefali denilen balık Temmuz sonları, Ağustos başlarında tutulur, kurutulur, tuzlanır ve yenir. Bitlis sokaklarında ne zaman çarşısında gezerseniz kurutulmuş tuzlu balık bulmanız mümkündür. Evlerde de bu faaliyet yapılabiliyor. Yine Bitlis'in tütünü çok meşhur. Vaktiyle dünyanın en güzel tütünleri Şemdinli ve Bitlis'te yetişiyordu. Amerikalılar Bitlis tütününün aşıkı idiler. Türkiye'den Amerika'ya gezmeye gidenlere Bitlis tütünü var mı diye Amerikalılar sorarlardı. Bunu bilenler de giderken mutlaka yanlarında Bitlis tütününden yapılma sigaralar götürürlerdi. Amerika'da bu sigaralar çok rağbete geçerdi.
Sevgili dinleyiciler,
Bitlis'in kendisi ne kadar güzelse kazalarının her birisi de o kadar güzel. Bir ahlat var ki bir müstakil programa bedel. Osmanlılardan kalma eserleriyle, Selçuklulardan kalma mezarlıkları, kümbetleriyle, bir Selçuklu Osmanlı şehri, göl kenarında emsalsiz manzarasıyla, yine Adil Cevaz göl kenarında, efendim sırtını Süphan Dağı'na dayamış, tarihi bir ilçe, ta Urartulardan, efendim Kef Kalesi'nden, ta Karakoyunlular, Selçuklular ve Osmanlılara kadar, Adil Cevaz, efendim, Van'ın en güzel kazalarından bir tanesi. Cevizi meşhur buranın, adını da zaten oradan alıyor. Yine sahilde Tuğrul Bey Camii var, bir Selçuklu eseri ki bu da son derece güzel. Efendim Hizan kazası var ki Van tarafında tarihi olarak belki çok parlak değilse de bağ bahçe, efendim ormanlar bakımından zengin güzel bir kaza. Güroymak isminde bir kazası var ki eski ismi Norşin, yeni kaza olmuş bir yerdir. Burada da, burası da birkaç bakımdan hususiyet arz ediyor. Şimdi Norşin hala Türkiye'de Arabi ders öğretilen Tillo'dan sonra ikinci mühim merkezdir. Ve pek çok Arapça bilen kimse buradaki medreselerde okumuştur, buradaki alimlerde okumuştur. Hele Abdurrahman Tahi isminde bir zat var ki Sultan Hamid zamanında yaşamış büyük bir İslam alimidir ve bu bölgeye yıllarca feyiz ve ilim saçmıştır. Onun kabri de Nurşin'dedir. Nurşin'e giderken dikkati çeken iki tane şey var. Bunlardan bir tanesi Selçuklu mezar taşlarıdır. Türkiye'de belli yerlerde bulunan bu mezar taşlarının üçüncüsü Norşin'dedir. Birincisi Ağlat'tadır. İkincisi Van'ın Gevaş kazasındadır. Üçüncüsü Norşin'dedir. Selçukluların çok güzel mezar taşları ve kümbetlerinden Norşin'e giderken görmek mümkün. Yine Norşin'e giderken büyük bir ova, fakat tren yolu geçiyor. Fakat belli yerlerde tren yolu bir tünelden geçiyor. Açık ovada tünel. Bu gerçekten bizim dikkatimizi çekti. Ancak sonradan öğrendik ki tipinin şiddetinden dolayı ovanın belli yerlerine tren yolunun kapanmasına mani olmak ve trenin geliş geçişini engellememek maksadıyla böyle tüneller yapılmış. Böyle kilometrelerce uzanan birkaç tane tünel. Biz normalde yolun kapandığını vadilerde, dağ vadilerinde, geçitlerinde görürdük. Burada düz ovada da tipinin şiddetiyle, demek ki rüzgar ve tipinin şiddetiyle ki yüksek yerler, tren yolu kapanıyor, kapanmasın diye düz ovaya tren tünelleri yapmışlar. Onu da ilk defa biz bu Nurşin'e giderken gördük. Sevgili dinleyiciler, Bitlis'i kazalarıyla beraber bu programda anlatır ve bitiririz diye umuyorduk. Ancak Bitlis'i anlattık, fakat bir Ahlat var ki, bir Tatvan var ki, bunların her birisi neredeyse müstakil bir program. Onlara şimdi başlasak müddetimiz yetmeyecek, bir iki kelime ancak söyleyebileceğiz. İsterseniz Ahlat'ı ve Tatvan'ı bir başka programa havale edelim ve bu haftalık sizlere veda edelim. Haftaya yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.